Ayrım 32.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 1982 Anayasası ile getirilmiş yeni bir kuruluş değil. Hep vardı. Yenilik bu kuruluşun bir anayasa kurumu düzeyine yükseltilişindedir. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı görevlerindeki genişleme yönetim örgütlenişi bakımından da anayasaya yansımakta ve Amerikan sistemindeki başkanlık dairesine benzer bir kuruluş Türk anayasa yapısı içinde de yer almaktadır. Ancak sistem özde bir parlamenter sistem olarak kaldığına göre parlamentoya karşı sorumlu hükümetin yerine geçecek bir kuruluşun yaratılmasından çok Cumhurbaşkanının görevlerindeki artışı karşılamaya yönelik bir genişleme söz konusudur. Asıl ilginç olan gelişme Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak bir devlet denetleme kurulunun yaratılmasıdır. Anayasanın yapılmasından hatta yürürlüğe girmesinden önce 1961 Nisan'ında Milli Güvenlik Konseyi'nce meydana getirilen bu kurul, sonradan anayasanın 108. maddesiyle bir anayasa kurumu durumuna getirilmiştir. Amaç, yönetimin hukuka uygunluğunu, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamaktır. Kurul, Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta kamu kurumu niteliğinde olan barolar, tabip odaları, sanayi ve ticaret odaları gibi meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Yalnız silahlı kuvvetlerle yargı organları, Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışındadır. Yönetimin kendi içinde çeşitli yasalara göre yürütülen denetleme ve teftiş kuruluşları varken, ayrıca böyle bir kurulun meydana getirilmesi ilginçtir. Milli Güvenlik Konseyi'nin gerekçesinde, her kuruluşun kendi yapısındaki birimlerden başka, Sayıştay ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu aracılığıyla da denetim yapıldığı, ancak bu denetimin siyasal ve hiyerarşik baskılar nedeniyle geçmiş dönemlerde etkin olamadığı belirtilmekte ve şöyle denmektedir. Milletimizin tarihi ve sosyal yapısı kuvvetli bir merkezi yönetimi zorunlu kılmaktadır. Merkezi idarenin en önemli fonksiyonu olan denetim görevini gerektiği gibi yerine getirebilmesi için siyasi çekişmelerin dışında kalacak, tarafsız ve etkin bir şekilde görev yapacak, Devlet Başkanlığına bağlı bir denetim organı kurulması zorunlu görülmektedir. Demek ki yönetimin kendi içindeki denetim mekanizmalarına ek olarak yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından harekete geçirilebilecek bir başka denetim mekanizması söz konusudur. Ancak bu mekanizma kendiliğinden inceleme, araştırma ve denetleme yapamaz. Cumhurbaşkanından emir alması gerekir. Bu emir üzerine kurulun görev alanına giren bütün kuruluşlar ve kişiler her türlü bilgiyi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kurul tarafından hazırlanan raporlar da yalnız Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı gerekli görürse raporları gereği yapılmak üzere Başbakanlığa ve öbür ilgili kuruluşlara gönderir. Sonuç hakkındaki bilgi de Başbakanlıkça Cumhurbaşkanı'na bildirilir. 9 üyeden oluşan kurulun üyeleri, devlet hizmetinde en az 20 yıl başarıyla çalışmış kişiler arasından Cumhurbaşkanınca atanacak, üyelerin 3'te 1'i 2 yılda bir yenilenecektir. Kurul başkanının kim olacağını kararlaştırmak yetkisi de Cumhurbaşkanı'nındır. Kurulan bu mekanizmayı bir bakıma İskandinavya'da ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde görülen Ombudsman kurumuna benzetmek mümkündür. Yalnız oralarda ombudsmanlık, genellikle parlamentolara bağlı olarak çalışan ve halkın yönetim konusundaki yakınmalarını alışılmış denetim yolları dışında karşılamaya çalışan bir kurum olduğu halde, Türkiye'de kurulan mekanizma, Cumhurbaşkanınca harekete geçirilebilen bir denetim yöntemi getirmektedir. Bu tutum dolayısıyla yönetim konusunda halktan gelebilecek yakınmaların da parlamentodan çok Cumhurbaşkanlığına akması ve o makamın yüzyıllardan beri süre gelen geleneklere de uygun olarak topluma babalık etme özelliğini gitgide daha fazla kazanması beklenebilir. Soru 78. Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili atama yetkileri nelerdir ve bunların anlamı nedir? 1982 Anayasası'na göre yargı organlarının hemen hepsinin üyeleri kısmen ya da bütünüyle Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ya da atanır. Başka kuruluşlar tarafından gösterilmiş adaylar arasından birini göreve getirme durumunda bir seçme söz konusudur. Böyle bir durum yoksa ve Cumhurbaşkanı herhangi bir aday listesiyle bağlı olmaksızın istediğini göreve getirebiliyorsa bir atamadan söz edilir. Fakat her iki durumda da göreve getiriş Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle olduğu ve onun seçimine sunulacak adayların saptanmasında ister istemez bu noktada göz önünde bulundurulacağı için üyelerin Cumhurbaşkanı'nca atandıklarını söylemek özde pek yanlış olmaz. 104. maddeye göre Cumhurbaşkanı'nca atanan yargı mensupları şunlardır. A. Anayasa Mahkemesi üyeleri. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin 2 asıl ve 2 yedek üyesini Yargıtay Genel Kurulu'nca, 2 asıl ve 1 yedek üyesini Danıştay Genel Kurulu'nca, birer asıl üyesini de Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurullarınca her boş yer için gösterilecek üçer aday arasından bir asıl üyeyi de Yüksek Öğretim Kurulu'nun göstereceği 3 aday arasından seçer. Ayrıca üst kademe yöneticileri ve avukatlar arasından da 3 asıl ve 1 yedek üye atar. B. Danıştay üyelerinin 4'te 1'i. Cumhurbaşkanı, Danıştay üyelerinin 4'te 1'ini nitelikleri yasayla belirtilmiş görevliler arasından atar. Öbürleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca seçilirler. C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Bu görevliler Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından belirleyeceği 5'er aday içinden Cumhurbaşkanı'nca seçilirler. D. Askeri Yargıtay Üyeleri. Cumhurbaşkanı askeri Yargıtay üyelerini Askeri Yargıtay Genel Kurulu'nun üye tam sayısının salt çoğunluğunca her boş yer için 1. sınıf askeri yargıçlar arasından göstereceği 3'er aday içinden seçer. E. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri. Askeri yargıç sınıfından olan üyeler bu mahkemenin aynı sınıftan başkan ve üyeleri tam sayısının salt çoğunluğu ile her boş yer için 1. sınıf askeri yargıçlar arasından gösterilecek 3 aday içinden, yargıç sınıfından olmayan üyeleri ise Genelkurmay Başkanlığınca her boş yer için gösterilecek 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. F. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri. Kurulun 3 asıl ve 3 yedek üyesi Yargıtay Genel Kurulu'nun, 2 asıl ve 2 yedek üyesi de Danıştay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından her üyelik için gösterecekleri 3'er aday içinden Cumhurbaşkanınca ve 4 yıl içinde seçilir. İlk bakışta bütün yüksek yargı kuruluşlarındaki üyelerden hemen hepsinin Cumhurbaşkanınca atanıyor olması, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bakımından ciddi kuşkular uyandırabilir. Hele üyelerinin hepsi Cumhurbaşkanınca göreve getirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun bütün yargıçlar ve savcılarla ilgili özlük işlerine ve mahkemelerin kuruluşuna baktığı, bu arada Yargıtay yargıç ve savcılarının seçimini yaptığı düşünülürse bu kuşkular daha da artar. Ancak bu konuda kesin bir kötümser sonuca varmadan önce şu noktalarında anımsanması gerekir. A. Yargı bağımsızlığına ve yargıç güvencesine ilişkin hükümler yine yürürlüktedir. Dolayısıyla mahkemeler hiçbir yönetim makamından ve bu arada Cumhurbaşkanından emir alamazlar. Yargıçlar görev süreleri dolmadan kendilerini seçen ya da atayanlarca ve bu arada Cumhurbaşkanınca görevden uzaklaştırılamazlar. Olsa olsa aynı göreve bir daha seçilememe ya da atanamama kaygısı rol oynayabilir. Bu noktada yargıçların karakterine güvenmekten başka çare yoktur. B. Cumhurbaşkanının atamada ya da adaylar arasından bir seçimde bulunması söz konusu olduğu zaman, liyakat ve dürüstlük ölçütleri dışında başka etkenlere de itibar edeceğini varsaymak fazla kötümserlik olur. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin yüksek yargı organlarına üye atarken gerekli sorumluluk duygusuyla davranacağını düşünmek daha doğru bir varsayımdır. Kaldı ki Cumhurbaşkanı devletin siyasal organları içinde en az siyasal olanıdır. Seçilir seçilmez varsa partisiyle ilişkisi kesilir ve görevini tarafsızlıkla yerine getirmek için ant içer. C. Yüksek yargı kuruluşlarının göreve getirilmeleri için başvurulabilecek başka bir yol, bunların kendi içlerinden kendilerine seçim yaptırmak, yani hukuktaki deyimiyle kooptasyon yoluna gitmek olabilirdi. Ancak geçmişteki bazı uygulamalarda bu yolun da zaman zaman kuruluşları kendi içlerinde parçalayıcı çekişmelere ya da kilitlenmelere yol açtığı ya da oralarda bir çeşit fücür ortamı oluşturarak dışa kapalı kısırlaşmalar yarattığı görüldü. D. Devlet başkanınca seçilme ya da atanma, üstlenilen görevin önemini ve ağırlığını belirtme yollarından biri olarak çeşitli demokrasilerde uygulanan bir yöntemdir. Kısaca söylemek gerekirse, yüksek yargı kuruluşlarındaki üyelerin cumhurbaşkanınca seçilmesi ya da atanması, cumhurbaşkanının görevini yerine getirirken takınacağı tutuma göre kötü ya da iyi sonuçlar verebilecek bir yol. Bu çözüm, tarafsızlık ve adalet duygularından yoksun bir cumhurbaşkanının elinde yargının baştan aşağı bozulmasına neden olabileceği gibi, cumhurbaşkanlığı görevini layıkıyla başaran bir devlet başkanının elinde çok sağlam bir adalet mekanizmasının yaratılmasına da yarayabilir. Soru 79. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ne demektir? Klasik parlamenter sistemde yürütme organının asıl ağır basan tarafı parlamentoya karşı hesap verme durumunda bulunan hükümettir. Uzun bir tarihsel gelişme sonucunda kralların yetkisizleşmesi ve parlamento çoğunluğuna dayanan bir hükümetin asıl yetki sahibi makam olarak belirlemesi, parlamenter sistemlerde yürütmenin iki başlı bir organ haline gelmesine yol açmış, bir yanda süreklilik ifade eden ve sembolik yetkilere sahip bir devlet başkanı, bir yandan da işlerin gerçek yürütücüsü durumunda olan hükümet. Cumhurbaşkanının sorumsuz oluşu, yani yaptıklarından, daha doğrusu göreviyle ilgili işlemlerinden dolayı herhangi bir makama hesap verme zorunda bulunmayışı, mutlak yetkili hükümdarlıklar zamanında olduğu gibi iktidarının sınırsızlığından değil, tam tersine elindeki yetkilerin güçsüz ve sembolik yetkiler oluşumundandır. Yine de modern devlet anlayışına göre sorumlusu belli olmadan yapılmış bir iş söz konusu olamayacağı için klasik parlamenter sistemde sorumsuz cumhurbaşkanının bütün kararlarına başbakanın ve ilgili bakanların da imza atmaları gerekir. Aslında cumhurbaşkanının imzasını taşıyan kararlar genellikle sorumluluk altındaki görevlilerin kararlarıdır. Cumhurbaşkanının imzası bunlara devlet başkanlığının sembolik ağırlığını koymak, böylece devlet gücünün sürekliliğini ifade etmek içindir. Böyle olduğu içindir ki 1961 Anayasası'nın 98. maddesi, Cumhurbaşkanı görevleriyle ilgili işlemlerinden sorumlu değildir. Cumhurbaşkanının bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan başbakan ile ilgili bakan sorumludur denmekteydi. Ancak 1961 Anayasası'nın uygulanmasında Cumhurbaşkanı'na tanınmış olan bazı yetkilerin kullanılmasına ilişkin kararlarda başbakanın ve ilgili bakanların imzası aranmaz olmuştu. Bazı hukukçularca da desteklenen bu uygulamaya göre Cumhurbaşkanı yayınlamak için kendisine gelen yasaları bir daha görüşülmek üzere parlamentoya geri gönderirken ya da Cumhuriyet Senatosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı kontenjanına üye atarken sorumluların imzasına gerek görmemekteydi. Hatta hukukçuların bir kısmı, Cumhurbaşkanınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması durumunda da aynı uygulamanın geçerli olacağını, Çünkü bütün bu yetkilerin anayasa sistemi içinde Cumhurbaşkanı'na tanınan özel durumun bir sonucu sayılması gerektiğini savunmaktaydılar. Oysa bu görüş anayasanın metnine pek uygun düşmüyordu. 1961 Anayasası'nın Cumhurbaşkanı'na klasik parlamenter sistemlerindekinden farklı bir rol tanımış olduğu iddiası kabul edilse de, 98. maddenin ikinci fıkrası kesindi ve hiçbir istisna tanımamaktaydı. Cumhurbaşkanı'nın bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan başbakan ile ilgili bakan sorumludur. Kaldı ki parlamenter sistemin tam anlamıyla işleyebilmesi için Cumhurbaşkanı'na tanınmış olan yetki alanının sembolik devlet başkanlığı çerçevesini aşmaması gerekirdi. Genellikle devlet başkanlığı görevinin bu klasik çerçeveyi aştığı hallerde sorumluların imzası olmadan doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'nca kullanılabilecek olan yetkiler anayasada açıkça gösterilmekteydi. Örneğin Fransa'da 1958'den beri uygulanan 5. Cumhuriyet Anayasası, başbakan atama, kamu kuruluşlarının örgütlenişiyle ilgili tasarıları halk oylamasına sunma, millet meclisini feshetme, olağanüstü durum ilan etme, meclislere mesaj yollama, uluslararası antlaşmaların anayasaya aykırı olup olmadığını anayasa kurulundan sorma, anayasa kuruluna üye atama, yasalar hakkında anayasa kurulunun görüşünü alma dışında kalan bütün cumhurbaşkanlığı kararlarının başbakanca ve gerekirse sorumlu bakanlarca imzalanması zorunluluğunu 19. maddesinde açıkça belirtiyor. Demek ki 1958 Anayasası genel kuralı koyarken bunun istisnalarını da gösteriyor. Zaten bu istisnalar dolayısıyladır ki 5. Cumhuriyet Fransa'sındaki devlet sistemi tam anlamıyla parlamenter bir sistem sayılmaz. Klasik parlamenter sisteme uygun olarak düzenlenen daha önceki Fransız anayasaları döneminde yeniden kurulan hükümetlerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bile çekilen hükümet başkanının attığı imzayı taşırdı. Bu bir önceki hükümet başkanının o sıfatla attığı son imza olurdu. 1982 Anayasası'nda aynı konuyu düzenleyen madde, yine kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması gereğini genel olarak kabul etmekte, ancak Cumhurbaşkanı'nın anayasa ve diğer kanunlarda başbakan ve ilgili bakanların imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemler için istisna getirmektedir. Fakat anayasanın metninde hangi işlemlerin tek başına, hangilerinin de ancak sorumluların imzalarını da alarak yapılabileceği açıkça belirtilmiş değildir. Belki 1961 Anayasası dönemindeki bazı Anayasa Mahkemesi kararlarından da yararlanarak tek başına yapılabilecek işlemleri şöyle sıralamak mümkündür. A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırmak. B. Yasaları yayımlamak. C. Yasaları yeniden görüşülmek üzere meclise geri göndermek. D. Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak. E. Anayasa değişikliği yasalarını halk oylamasına sunmak. F. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek. G. Başbakanın önerdiği bakanları atamak ya da görevlerine son vermek. H. Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını atamak. İ. Görevleri nedeniyle siyasal iktidarla herhangi bir bağlantısı bulunmaması gereken Yüksek Öğretim Kurulu üyeleriyle üniversite rektörlerini ve yüksek yargı organlarının üyelerini seçmek ya da atamak. Buna karşılık sürekli hastalık, sakatlık ve kocama nedeniyle belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ya da kaldırmak, uluslararası antlaşmaları onaylamak ve Genelkurmay Başkanı'nı atamak gibi yetkilerin nitelikleri gereği, sorumlu başbakan ve bakanın da katılmasıyla kullanılması daha doğrudur. Böyle bir ayrımın önemi şurada. 1982 Anayasası'nın 105. maddesi, hukuk devleti ilkeleriyle çatışır bir biçimde, Cumhurbaşkanı'nın resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine, Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz demektedir. Aslında bu hükümde niçin Anayasa Mahkemesi'nden söz edildiğini anlamak olanağı da yoktur. Çünkü bu işlemlerin hiçbirinde Anayasa Mahkemesi'nin görev alanına girebilecek bir yön yok. Fakat yargı denetiminin kesin bir ifadeyle büsbütün kaldırılmış olması önemli bir nokta. Hangi işlemlerin tek başına yapılabilir olduğunu saptamak, özellikle bu bakımdan anlam kazanıyor. Belirsizliği giderecek olan yine yargı organıdır. Cumhurbaşkanının bir işleminden dolayı yargı kuruluşuna, örneğin bir idare mahkemesine başvurulduğu zaman, bunun tek başına yapılabilir işlemlerden olup olmadığını, davayı kabul aşamasında kararlaştıracak olan başvurunun yapıldığı mahkemedir. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğuyla ilgili olarak belirtilmesi gereken bir nokta da şu. Sorumsuzluk yalnız siyasal bakımdan değil, aynı zamanda ceza bakımından da söz konusudur. Cumhurbaşkanı yalnız vatana ihanetten dolayı suçlanabilir. Böyle bir suçlama ise ağır niteliği gereği meclis üye tam sayısının en az 1/3'ünün önerisi üzerine üye tam sayısının en az 1/4'ünün kararıyla olur. Yargılanma yeri bu durumda yüce divan sıfatına bürünecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Soru 80. Bakanlar Kurulu nasıl iş başına gelir? 1961 sistemi, Bakanlar Kurulu'nun iş başına gelişi bakımından 1924 sistemine oranla önemli bir değişiklik getirmiş değildi. Başbakan yine parlamento üyeleri arasından atanmakta, başbakanca seçilen bakanların atanması da cumhurbaşkanınca tamamlanmaktaydı. Tek yenilik, parlamento dışından da bakan olabilme olanağının getirilmesiydi. Ancak parlamentodaki çoğunluğun her bakımdan tatmin edilmesi esasına dayanan parlamenter sistemde, dışa açılan bu kapının pek sık kullanılabileceği sanılmıyordu. Nitekim öyle oldu. Ve parlamento dışından getirilen bakan sayısı hep sınırlı kaldı. Hatta parlamento dışından hiç bakan alınmayan hükümetler de oldu. 1982 Anayasası aynı düzenlemeyi sürdürmektedir. Sistem yine parlamenter sistem olduğuna göre, Cumhurbaşkanının atayacağı başbakan, meclisten güven oyu almak zorundadır. Cumhurbaşkanının başbakanı atarken, başbakanın da bakanları seçerken, bu noktayı göz önünde bulundurması gerekir. Atamanın Cumhurbaşkanınca tamamlanmasından sonra, Bakanlar Kurulu'nun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Meclis tatilde ise toplantıya çağrılır. Bakanlar Kurulu'nun programı kuruluşundan en geç bir hafta içinde başbakan ya da bir bakan tarafından mecliste okunur ve güven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüşmeler programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. Göreve başladıktan sonra da başbakanın Bakanlar Kurulu'nda daha önceden görüşmek koşuluyla meclisten güven oyu istemesi her zaman mümkündür. Bakanlar Kurulu'nun kuruluşunda meclisten alınacak olan güven oyunun üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınması zorunlu değil. Başka bir deyişle, başlangıçtaki bu güven oylamasında mecliste hazır bulunan milletvekillerinin çoğunluğundan oy alınması yeterlidir. Buna karşılık 99. maddeye göre gen soru sonunda yapılacak olan güven oylamasında Bakanlar Kurulu'nun ya da bir bakanın düşürülebilmesi hazır bulunanların değil, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla olur. Ve oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır.